Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 3. ayrım. Eğitimde bu niyetin ipuçlarını görüyor muydunuz? Hayır. Hem sonradan Cumhuriyet'le birlikte Robert Kolej'de çok şeyler değişti. Benim dönemimde Türkiye'de liberalizmin, özgür düşüncenin, tartışabilmenin, karşıt görüş söylemenin odak noktası, yani sembolü gibiydi Robert Kolej. Bizi özgür düşünceye, tartışmaya yönlendirdiler. Türkiye'de bu büyük bir lükstü o dönemde. O yıllarda ağzını açsan hemen komünist diye içeri atıyorlardı. Biz İnci'yi okuyoruz Steinbeck'ten. Charles Dickens'ları, Hemingway'leri tanıdık yine o yıllarda. Mesela Gazap Üzümlerini okudum. O zaman bu imkanlar nerede? Kolejin kütüphanesi bir taneydi. Çok genişti. İstediğimizi alıyor okuyorduk. Tartışma kulüplerimiz vardı. Eşim de aynı gruptaydı. Bu kulüplere Türkiye'nin önde gelen yazarlarını çağırıyorduk. Mesela Leaners Club adlı olanı hatırlıyorum. Tahsin Yücel'i çağırmıştık. O tarz başka isimler de geliyor. Bize konferans veriyorlar. Biz sualler soruyorduk. Münazara vardı. Ben de münazara takımındaydım. Ne tartışırdınız? Çeşitli konular. Bu vesileyle tartışma tekniğini, bir fikri savunmayı öğretiyorlardı. Farklı bir dünyaydı. Türkiye'nin bütününden çok değişik bir dünyaydı. Bu içimizden bazılarını çok olumsuz etkiledi. Fazla güven sahibi oldular. Olmayacak şeyler yaptılar. Dışarıyla uyumsuzluk yaşadılar. Klasik okullarda okusalar normal kalabileceklerdi belki. Sonra kültür kulüpleri vardı. Bugün üniversitelerde olan fikir kulüpleri gibi. Farklı ilgi alanlarımıza göre ayrılıyorduk. Ortaokulun ilk senesinde Eko, Yankı diye bir gazetemiz vardı. Haftalık çıkan. Ercan Arıklı onun editörüydü. Ben muhabirdim galiba. Ercan Arıklı her zaman gazeteciydi. O dönem mi tanıdınız Ercan Arıklı'yı? Evet, Ercan'la okula girdiğimiz ilk sene hazırlık birde tanıştık. 2 sene hazırlık okuduk. Şimdi kanka mı diyorlar, öyle işte. Ercan o günlerden beri kararlıydı, gazeteciydi. Ben ileride gazeteci mi olurum, siyasetçi mi olurum, tereddütlüydüm. Galiba ikisinden de vazgeçme eğiliminde değildim. Ercan gibi gazeteciliğe kararlı değildim. Satranç kulübümüz vardı. Ben satranç takımındaydım. Fotoğrafa zaten meraklıydım ve tabii hemen fotoğraf kulübüne üye olmuştum. Muhteşemdi. 1956'dan bahsediyoruz. Bu imkanlar hangi çocukta vardı? Turing Club'ımız vardı mesela. Her hafta cumartesi günü bizi toplarlardı. 15-20 kişilik bir gruptuk. Başımızda da Mr. Hudson diye meraklı bir Amerikalı hoca vardı. Bir hafta Alman Çeşmesi, Sultanahmet Meydanı, ertesi hafta Süleymaniye, ardından İstanbul'un cami altyapısı, Çamlıca Tepesi. Ben İstanbul'u öyle tanıdım. Yine bu kulübün hazırladığı seyahatlerle tatilde ilk ya da ikinci kez Anadolu'ya gittim. Yanılmıyorsam sınıf olarak İzmir ve Bergama'ya gittik. 3-5 gün kaldık. Ankara'ya gittik. Bunlar o dönem kimseye nasip olmuyordu. Bir de babam Anıtkabir'in açılış töreninin filme alınmasını üstlenmişti. Ben de çok ısrar etmiştim. Beni de yanına almıştı. O zaman tabii yollar çok kötü. Arabayla gittik. Yollarda kaldık. Müthiş bir sis vardı Bolu Dağı'nda. Arabada sabahladık falan. Yani böyle epey maceralı bir yolculuktan sonra Ankara'ya ulaşmıştık. Bir de onu hiç unutmuyorum. Bir dönem çocukları Fransız okuluna yollama modası vardı. Sizinkiler neden Robert Kolej'i tercih etti? Fransız modası anne babalarımızın devrindeydi. Bizim zamanımızda yabancı okul olarak Amerika ve İngiliz okulları revaçtaydı. Ve biz girdiğimiz yıl sadece Robert Kolej ve Arnavutköy Kız Koleji'nde giriş imtihanı vardı. Diğer yabancı okullara imtihansız giriliyordu. Sonra talep arttıkça her okul giriş imtihanı koydu. Ablamın liseyi Robert Kolej'de okuması da etkili olmuştu. Hangi dersleri severdiniz? Edebiyat, mantık. Kolejde lise kısmında bizim harika bir mantık kitabımız, hocamız, programımız vardı. Beni çok etkilemiştir o. Sayfa 20'de yer alan resmin altında şöyle yazmaktadır. Ercan Arıklı'yla Lozan'da, evinin önünde. Sevmediğiniz, yatkın olmadığınız dersler, fen bölümü dersleriyle pek aram yoktu. Fiziği gene idare ediyordum da biyolojiyle geometriye hiç alışamadım. Zorlukla geçtim her ikisinden de. Tabii gene çalışıp geçiyorduk ama sevmeden. İz bırakan hocalarınız var mı? Ekrem 25'in, Türkçe Edebiyat hocam. O bakımdan şanslıydım. Çünkü hem ortaokulda hocam oldu hem de Amerika'dan dönüşümde lise 2 ve lise sonunda 2 yıl daha hocam oldu. Muhteşem bir insandı. Aykırı bir kişilik. Ercan Arıklı ile okurken neler yaptınız birlikte? 11 yaşından beri beraberdik. Çok yakındık. Yaz kış. Yazın onlar Suadiye'de otururdu. Ben Büyükada'dan kalkıp Suadiye'ye gelirdim. Yahut o Büyükada'ya gelirdi. Sonradan siyaset için Ankara'da olduğum için Ercan'la son zamanlarda daha az görüşüyorduk. Ama yakınlık hep devam etti. Alp Yalman, Ercan, ben, Ali Pasiner, Cahit Avunduk, Haydar Aydın, hepimiz aynı sınıftaydık. Alp Yalman zorla beni sinemaya götürürdü. Sinemaya öyle meraklıydı ki kaliteli kalitesiz film ayırt etmeden hepsine giderdi. Hadi bu öğleden sonra dersi asalım sinemaya gidelim derdi. Eşim Elçin de o dönem arkadaşımdı. Fakat aramızda duygusal bir bağ yoktu. Okullarımız da ayrıydı o zaman. Şimdiki Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej'di. Erkekler ayrı yerde, kızlar ayrı yerde okuyordu. Biz öyle başladık. Öyle de mezun olduk. Kız tarafı da Arnavutköy'deki binadaydı. Şimdiki Robert Kolej'in olduğu binalar. Eşimle orta üçte tanıştık. Onlar o sırada Nişantaşı'nda oturuyorlardı. Arada karşılaşıyordunuz o kadar, öyle mi? Evet, orta üçte tanıştık. Gördüğümüz yerde konuşuyorduk ama beraber bir yere gitmiyorduk. Elçin Cem. Çünkü babamın kaideleri vardı. Mesela saat 6'da evde olacaksın. Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın diye. Tabii kurallar ve gelenekler ağırlıktaydı bizim evde. Zaten pazar akşamından okula gidiyor, cumartesi öğleyin eve geliyorduk. Son senelerde cuma akşamı eve çıkmaya başladık. O zamanlar çocuklar okulda geceli olurlarsa daha iyi yetiştirilir sanılıyordu. Çok kapsamlı ve büyük bir kütüphanemiz vardı. Oraya gidip kitaplar seçiyorduk. Kitap okuma sevdam orada başladı. Piyano evleri vardı. Piyano çalanlar orada ders çalışma imkanı buluyordu. Büyük ağaçlı, koca bir bahçeyle çevriliydi okul. İlk başlarda alışmam pek kolay olmadı. Ailemi çok özlüyordum. Babam her hafta arası beni ziyarete geliyordu, yarım saat. Annem özlese de disiplin bozulur diye gelmezdi. Telefonla konuşurduk. Sonra alıştık tabii. İş sade telefonlara kaldı. İsmail Cem nasıl bir gençti? Elçin Cem. Bir kere çok aklı başında gözükürdü. Kafası işleyen, kişiliği olan biriydi. Yakışıklılık hiçbir zaman birinci planda olmadı bende. Ama tesadüfen yakışıklıydı da. Her konuda uzun uzun konuşabileceğim, fikir alışverişi yapabileceğim biriydi. Yaşıtlarına göre olumlu biçimde aykırı bir kişiliği vardı. Beni etkileyen en önemli yanı bu oldu. Sonra lisede mi daha yakınlaştınız? Hayır, daha sonra İsviçre'de oldu. Artık ona bakışım arkadaşlıktan öte olmuştu. Sabahleyin sokaklar. Robert Kolej'in 1956 ortaokul yıllığında bir şiirinizi bulduk. Nedir o şiirin öyküsü? Ortaokul son sınıfta 16 yaşındayken Ekrem Bey'in jüri başkanı olduğu şiir yarışmasını kazanmıştım o şiirle. Daha doğrusu Adanalı bir arkadaşla birinciliği paylaşmıştık. Adı Sabahleyin Sokaklardı. Bambaşka olur sabah sokaklar. Çöpçü vardır sokaklarda ve üşüyen ameleler. Çöpçüler vardır sokaklarda, hepsi sıla hasreti çeker. Türkü söylerler, bıyık burup çöp kokan elleriyle küfrederler. Pislik ve ümit kokar sabahleyin sokaklar. İnsanların yüzlerinde okunur iyilik. Çöpçülerle ameleler vardır sokaklarda. Yüreğime dokunur. Gözlemlerinize dayanarak mı yazmıştınız? Sabah erken çıkardım koleje giderken. Özellikle birinci sene yatılı olmadığım için sokakları öyle görürdüm. O anların duyguları işte. Amerika'da 16 yaşında bir Türk. Son sınıfı okumadan Amerika'ya gittiniz. Bu gezi nasıl oldu? Evet, 1956-57 senesi. Tabii hayatımın en ilginç yıllarından biri oldu. Daha 16 yaşındaydım. American Field Service, AFS, halen de mevcut, dünyanın bütün ülkelerinden seçilen 16-17 yaşında çocukları bir yıl için Amerika'ya götürüyor. Bu çocuklar orada gönüllü ailelerde kalıyor. Bir sene o ailenin parçası oluyor, okula gidiyor, kendi yaşının sınıfına giriyor ve aynı zamanda Amerikalı öğrenciler de daha çok yaz mevsiminde, şimdi bütün sene oldu yanılmıyorsam, Avrupa'nın değişik okullarına gidiyor. Öyle bir öğrenci değişim sistemiydi. Tabii sene 1956. O dönemde yurt dışına çıkmak, hele Amerika'yı düşünmek, bunlar çok büyük işler ama ben aday oldum. Türkiye'den galiba 20-25 kişi gidecekti. Bizim Robert Kolej diğerlerine göre biraz daha avantajlıydı. Çünkü İngilizce biliyorduk. Daha öncekinden ağabeylerimiz geldiler, bizlerle konuştular. Sonunda ben de seçilenler arasındaydım. Gidenler arasında tanıdıklarınız var mıydı? Bizim okuldan kazananlar arasında çok yakın arkadaşlarım vardı. Tabii en başta rahmetli Ercan Arıklı. Sonra Erdinç Kötehne, Gökçe Bayındır, Tofaş'ın çok önemli bir üst görevinde bulunmuştu. Aileler nasıl karşıladı bu olayı? Tabii onlar da sevindiler. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşındasınız, bir sene Amerika'ya gideceksiniz. Beni misafir edecek aileden gayet nazik bir mektup geldi. Ben cevap yazdım hemen ve heyecanla. Sonra yola çıkacağımız Eylül ayını beklemeye başladık. İlk kez memleketten ayrılacaktım. Hiç yurt dışına çıkmışlığım yoktu. O bakımdan o zaman hepimiz için büyük hadiseydi. Nihayet bir Eylül günü 15-20 Türk öğrencisi Sirkeci'den trene bindik. Tren seyahati gayet keyifli geçti. Daha doğrusu ilk bölüm keyifli geçti. Düşünün, çoğumuz ilk kez evden ayrılıyoruz. İlk kez tam bir özgürlük havası hissediyoruz. Karışan yok. Maalesef o dönem sigara bir büyüme işaretiydi. Ellerimizde sigaralar vardı. Belki de dış siyasette ilk temasım, olumsuz temasım Atina'da oldu. Ya tren Atina'da duruyordu, onu iyi hatırlamıyorum, ya da Atina'dan bir başka şekilde Belçika'ya geçecektik. Atina garında ya da Atina havaalanında kaldık bir süre. Her yer fotoğraflarla bezenmişti. Bir süre önce cereyan etmiş olan 6-7 Eylül olaylarının fotoğraflarıyla. Tabii çok üzüldük çünkü zaten kendi içinde üzücü bir olaydı. Biz de anlayabilecek yaştaydık. Ama üzücü olmanın ötesinde Türkiye'ye karşı kullanılan bir hadiseydi ve Yunanlılar da bunu doğrusu mükemmel sergiliyorlardı. Büyük fotoğraflarla, panolarla, etkileyici görüntülerle. Sayfa 24'te yer alan fotoğrafın yanında şöyle bir yazı yer almaktadır. Küçük fotoğraf. Robert Kolej'den mezun olduğu gün çekilmiş. Bir şey de yapamıyorsun. Orada gidip de adamlara sizin ne hakkınız var bunu yapmaya demek olanağınız yok. Zaten olayın özünde de söylenecek bir şey yok. Böyle bir tatsızlık oldu. Onu bugün gibi hatırlarım. Oradan zannediyorum trenle devam ettik ve Ostend Limanı'na vardık. Orası çok ilginçti. Çünkü bizimle birlikte gene Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelmiş 16-17 yaşında 400 kadar öğrenci vardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi ilk gençliğini yaşayan ya da gençliğe ilk adımını atan 400 genç ve bir özel vapur. Vapura doluştuk. Bir hafta sürüyordu yanılmıyorsam yolculuk ve tabii o bir hafta vapurda kimse uyumadı desem abartmış olmam herhalde. Yunanistan'daki o manzaradan sonra diğer öğrencilerden Türklere tepkili olanlar var mıydı? Hayır, o bir hafta eğlencelerle geçti. Her ülke bir şey yaptı gecenin bir kısmını paylaşarak. Şarkı söylemesini bilen bir arkadaşımız şarkı söyledi. Becerebilenler halk oyunları gösterisi yaptı. Yani sürekli bir heyecan. Çok çok güzel, keyifli bir haftayı yaşadık. Sadece ben değil, sadece biz değil. O gemideki 4-500 gencin hepsi ilk kez kendi kişiliklerine, kendi iradelerine tek başına sahip oluyordu. Ben ilk kez bir şey yapmak için izin istemiyordum. Sadece ben değil, kimse istemiyordu. Doğrusu izin istenecek bir durum da yoktu. Ama bunu bilmek, yani o özgürlük bambaşkaydı. Belki de ilk kez özgürlüğün tadını çıkarmaktaydık. Nefis bir yolculuk oldu. Ve bir hafta kadar sonra New York'a hep birlikte indik. Bizim için ayrılmış otellere gittik. Zaten muhtemelen hemen herkes ertesi gün yola çıkacaktı. Kalacakları ailelerin yanına gitmek üzere. Amerika'dan büyülenmedim. New York üzerinizde nasıl bir izlerim bıraktı ilk görüşte? Beraber olduğumuz çocukların çoğunda aynı şey olmuştu. Herkes bir şaşırmıştı. Ondan sonra çok önemsemişti. Çok büyütmüştü ülkeyi. O ilk defa gördüğümüz gökdelenleri, yüksek binaları. Adeta çarpılmışlardı. Müthiş bir olayla karşı karşıya geldikleri izlenimi adeta ürkütücü bir şekilde önlerine çıkmıştı. Bunu Amerika'da kaldığım bütün süre boyunca gözledim. Ben de hiç öyle olmadı. Gözümde büyütmedim desem çok da yanlış olmaz. Tabii ki etkilendim de o büyüklüğün baskısı altında kaldım. Çok olağan gibi aldım her şeyi. Amerika'yı da, büyüklüğünü de, Amerikan tarzı yaşamı da abartmadım hiçbir şekilde. Elbette 16-17 yaşında gördüğüm Amerika'nın da kişiliğinde etkisi olmuştur. Fakat hiçbir zaman mesela kolej kadar derin bir iz bırakmadı bende. Amerika hadisesini hem değişik hem de çok olağanmış gibi yaşadım. Sayfa 26'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. AFS bursuyla gittiği Amerika'da yanlarında kaldığı aile, Perkuslar. Bu özgüven nereden kaynaklanıyor? Aileden mi, kolejden mi? Öncelikle aileden olsa gerek. Annemin bazı özelliklerinin bende olmasından ileri geldiğini şimdilerde düşünmekteyim. Babam tabiat olarak, karakter olarak çok heyecanlıydı. Çok duygu yüklüydü. Ben de duygusalımdır. Ama annem böyle birden reaksiyon vermeyen, olayları tartan, sakin bir insandı. Hiçbir zaman babamın düzeyinde bir entelektüel değildi. Gerçi annem de okurdu ama babam çok okuyan, çok yaşamış, çok hayat tecrübesi edinmiş bir insandı. Annemin özelliği ise kolay kolay şaşırmamasıydı. Kendini kaybetmezdi. Herhangi bir şeyi çok büyütmezdi. Galiba bende de o özellikler yer etti. Amerika'da da mesela bizim Türk çocuklardan bazıları çok etkilendi. Adeta değiştiler. Amerikanlaşanlar oldu. Bazıları sonradan Amerika'ya yerleştiler. Dayanamayıp Türkiye'ye dönen bir arkadaşımız da oldu. Sadece bizde değil, diğer ülkelerden gelenler arasında da bu tarz gençler vardı. Tabii ki Amerika farklıydı. Tabii ki Türkiye'den değişikti. Ben de bazı etkiler, izler bıraktı. Tamam, çok güzeldi, çok iyiydi. Ama hepsi bu. Öyle bir cehenneme geldim ya da bir cennetteyim gibi ekstrem düşüncelere saplanmadım. Gittiğinizde nasıl bir Amerika ve nasıl bir aile buldunuz? 6-7 saatlik bir uçuştan sonra ya Oakland ya da San Francisco havaalanına indik. Benim birlikte olacağım aile Piedmont isimli küçük denebilecek bir şehrin göbeğinde küçük bir bölgedeydi. İş yerlerinin değil, konutların bulunduğu Oakland şehrinde. Sayfa 27'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Amerika'daki evde, kendi odasında. Oakland, San Francisco'nun hemen yanı başında, onunla iç içe, Piedmont'ta tamamen Oakland tarafından çerçevelenmiş, Oakland'ın bir mahallesi gibi. Daha çok üst gelir grubunun yaşadığı çok güzel bir kasabaydı. Uçaktan indik. Benim yanında kalacağım ailenin benimle aynı yaşlarda olan 3 erkek çocuğu vardı. En büyüğü üniversitedeydi. Stanford'da okuyordu. Evden uzak, ayrı oturuyordu. Eve ancak yılbaşında, Noel'de geliyordu. Ortanca çocuk benim yaşıtımdı. Aynı sınıftaydık. Ama aynı tarz insanlar değildik. Arkadaşlık ettik, birlikte sinemaya gittik. Bazen ders çalıştık. Yani hep iyi olduk ama çok çok yakın olamadık. Ve bunun eksikliğini de doğrusu biraz hissettim. Bir de ondan bir yaş küçük olan en küçük oğlan vardı. O çok akıllıydı. Hala onunla arada bir yazışırız. Biraz kendine özgü bir çocuktu. Ama yaş farkımızdan dolayı arkadaşlık makasının dışındaydı. Ben ev hayatında daha çok büyüklerle, yani Parkers'larla arkadaşlık ederdim. Epey varlıklı bir aileydi. Baba büyük bir petrol şirketinin önemli yöneticilerinden biriydi. Ancak çok mütevazıydılar. Gösterişleri yoktu. Evde herkes çalışırdı. Haftada 2-3 gün bir yardımcı gelirdi. Babaanne çok hoş bir yaşlı hanımdı. Onunla çok iyi anlaşırdık. O da çalışırdı. Çocukların annesi de, çocuklar da çalışırdı. Evde, bahçede. Sayfa 28'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Amerikalı aileyle evde yemekti. Bu durumda herhalde siz de çalıştınız. Evet, ben de çalışırdım. Benim vazifem hafta sonları evin bahçesindeki kuru yaprakları temizlemekti. Benim yaşıtım olan ortanca çocuğun görevi ailenin sahip olduğu birkaç arabayı yıkamaktı. Çok can canı olamadık onunla ama her zaman birbirini seven iki arkadaş olduk. Hala zaman zaman bilgisayar mektuplaşmasıyla haberleşirim. Bu aileyi daha sonra çok az görebildim. Türkiye'ye davet ettim döndükten sonra. Sanırım 1960'ların sonuna doğruydu. Biz evliydik o zaman. Anne ve baba Türkiye'ye geldi. Çok sevdiğim insanlardı. Baba melek gibi bir insandı. Anne belli bazı sıkıntılar yaşamış hayatta. Özellikle ilk dönemlerde maddi darlıkları olmuş. Zorlukla okumuşlar her ikisi de üniversiteyi. Fakat çok aklı başında bir hanımdı. Birkaç gün İstanbul'u gezdirdiğimi hatırlıyorum. Sonra zannederim 1990'larda bir program için ben Amerika'ya davet edilmiştim. O program dahilinde Amerika'da 4-5 yere gitme imkanımız vardı. Ben tabii Piedmont'u ve aileyi görmek istedim. Anneyi kaybetmiştik. Haberim olmuştu. Gittim. Bir hayli yaşlanmış olan babayı ziyaret ettim. O yöre çok değişmişti. Çünkü San Francisco'da o ünlü zelzele olmuştu o sırada. Okula gittim. Okul yıkılıp yeniden yapılmıştı. Baba artık tekerlekli sandalyedeydi. Bir hayli yaşlıydı. Hareketsizdi. Ama güzel bir gün geçirdik birlikte. Konuştuk, dertleştik adeta. Torunlarını anlattı bana. Artık tükenmekte olduğu belliydi. Nitekim bu görüşmemden çok uzun olmayan bir süre sonra onu da kaybettik. Çok iyi insanlardı. Hep kaybedenden yana. Evdeki hayatın dışında dışarıda Amerikan tarzı yaşam size uydu mu? Bakın şöyle anlatayım. Ortanca oğlan güneşli bir Eylül günü beni arabayla gezdirdi. Arabanın üstü açıktı. Radyo çalıyordu. Ve orada ilk kez Elvis Presley ile tanıştım ben. Benim yaşıtım olan bu çocuk biraz muhafazakardı. Ve Elvis Presley o dönem bayağı bölmüştü insanları. Benim yaşımdaki Amerikan gençliğinin çok büyük bir kesimi Elvis Presley'i beğeniyor, tutuyordu. Daha küçük bir kesit ciddi tepki duyuyordu. Yaşıtım olan çocuk ciddi tepki duyanlardandı. Sevmiyordu. Fakat arabada hangi radyo istasyonuna elini atsa 1-2 dakika içinde bir Elvis Presley karşımıza çıkıyordu. Birlikte eve gittik. Çok güzel bir evdi. Piedmont'ta zaten apartman yoktu. Hep yeşillikler, ağaçlar içinde değerli, müstakil evlerdi. O dönemde çok daha zengin, çok daha bir refah bir şehirdi. Ama son gittiğimde yani zelzele sonrasında artık o yöredeki sıradan Amerikan kasabalarına, şehirlerine benzemişti. İyi veya kötü her neyse ama o eski özelliklerin hepsi artık tarihe karışmıştı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 30, devamı dördüncü ayrımda.